Ayrım 9. Saraysız Başkan Andres Danza, Ernesto Tulbovits. Sayfa 155. Kurnaz. Mutfağın kapısına vurulan iki şiddetli yumruk darbesi gecenin sessizliğini bozdu. Muhika kapının 10 metre kadar ilerisinde, yanmakta olan odun sobasının hemen yanında bir şeyler okuyordu. Evde yalnızdı ve gecenin bu saatinde ziyaretine gelinmesi garipti. Ayrıca güvenlik görevlilerinin kontrolünden geçtikten sonra ön kapının değil de arka kapının çalınması da normal değildi. İhtiyacı olan bir komşu olsa gerek diye düşündü ve koltuğundan zorlukla kalkarak kapıya yöneldi. Kapının üst tarafındaki dikdörtgen camda beliren yüzü çıkartamadı. Kırklı yaşlarında iri yarı asker tipli bir adamdı bu. Ordudan bir albay olmalı diye düşündü ilk önce. Kilidi açtı ve içeriye davet etti. Buzdolabının ve lavabonun hemen karşısında duran masanın başına oturdular. Kuru bir selamlaşmadan sonra hemen hemen hiç konuşmadılar. Davetsiz misafir koltuk altında taşıdığı notebook'u açtı ve bir video seçti. Oynat komutu verdikten sonra asker üniformalı ve yüzlerini kapatan kar maskeleriyle üç kişi arka planda bulunan Uruguay bayrağı önündeki masaya oturmuş halde ekranda belirdi. Diktatörlük zamanındaki 1973-1985 insan hakları ihlallerinden hapis cezasıyla yargılanan askerler için hakim ve savcıları tehdit eden bir bildiri okuyorlar ve siyasi mahkumlarını özgürlüklerine kavuşturacaklarını ilan ediyorlardı. Bir seneden fazla bir süredir bu videonun varlığından medyada da bahsediliyordu ama Muhika daha önce bu videoyu hiç izlememişti. Videonun sona ermesiyle birlikte adam notebook'u kapattı, kaydın bir kopyasını ofisine göndereceklerini söyleyip ayağa kalktı ve selam verdikten sonra tıpkı geldiği gibi açık olan mutfak kapısından dışarı çıktı. Muhika kapıyı kilitlemeden önce birkaç saniye kadar herhangi bir reaksiyon vermeden oturmaya devam etti. Kimselere bir şey söylemeden uyumaya gitti. Eşi seyahatteydi ve güvenlik görevlileri her şeyden habersiz yerlerinde nöbet tutmaya devam ediyorlardı. Haftalar sonra belli bir endişe içinde olup biteni bize anlattı Muhika. Bunu bir uyarı ve evine kadar girmeyi başaran bir güç gösterisi olarak yorumladı. Korkuyu hissetti ama bunu aşağı vurmak istemedi. Çünkü ne siyasi bir skandalın patlak vermesini ne de ortalığı telaşa vererek etrafındaki güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyordu. Videoyla ilgili adli soruşturma başlatıldığında savcıyı durumu anlattı ve olayın gizli kalmasını istedi. Neden tepki vermediğini soran savcıya, Muhika delilik olurdu, kim bilir kaç kişilerdi ve nasıl karşılık verirlerdi şeklinde cevap verdi. Bu davetsiz misafirin izine hiç rastlayamadılar ve Muhika sanki bu olay hiç yaşanmamış gibi hayatına devam etti ama muhtemelen verilen mesajı almıştı ve tepkisi sessiz olmuştu. Sonunda soruşturma rafa kaldırıldı ve Muhika evinde her zamankinden daha fazla misafir ağırlamaya devam etti. Fakat yine de yaşananlar Muhika'nın hafızasında yer etmişti. Olaya bakar mısın? Tüm bu yaşananlar inanılmaz değil mi? Evimi biliyorlar. Herif araziden gelerek yan taraftan girmiş olmalı. Peki neden kimseye haber vermedin? Bekçilere söylemek istemedim çünkü daha sonra üstümde çok duracaklar, dört bir tarafım korumalarla dolacak, polis sirenlerinden uyutmayacaklardı. Bu olay askerlerin, yeşillerin istihbaratının işidir, mavilerin değil. Videoyu da evime girerek bana izletmeleri bir gövde gösterisidir. Neler yapabileceklerini göstermek istediler. Sanki bana, bak Pepe, avcumuzun içindesin, ona göre, der gibiler. Kendilerine alan açmak istiyorlar. Hedefte olduğunu anlamak için Uruguay'ı da çok da fazla tanımaya gerek yok, değil mi? Öyle, fakat evine kadar girmeleri bambaşka bir şey. Evde sürekli tabancamı bulundururum ama onu kullanmayı düşünmedim, çılgınlık yapmadım. İşler daha fazla sarpa sarsın istemedim. Yapmak isteyen zaten yapar. Seni öldürmek bir milletvekilini öldürmekten daha kolay olsa gerek. Evet, bazen arkadaşlarıma diyorum, ne cenaze töreni olur ama. Yığınla insan toplanır. ABD başkanını bile öldürdüler. İsteseler beni mi öldürmeyecekler? Tüm bunları kabullenmek gerekir. Yaptığın görevin bir parçası bu. Burada bana verilen mesaj, bir el uzatımı kadar yakınımda olduklarıdır. Ama anlamadıkları bir şey var ki, bana vız gelir tırıs gider. Bu olay Muhika'nın başkan olarak karşılaştığı en tehditkar sahnelerden biri olmuştu. Askerlerin içindeki en tutucu grubun Muhika'ya ikaz mahiyetinde bir gösterisiydi ve nihayetinde askerler sadece bununla yetinmemişlerdi. Muhika olayı bize anlattığında dramatize etmemişti. Daima azılı düşmanları olmuş bir grubun kendisine rahatsızlık vermek için yaptığı bir şov olarak algılamıştı bunu. Muhika'yı gerçekten öfkelendiren darbeler geniş cephe içinden gelmişti. Onu asıl şaşırtan da buydu. En planlı pusular kendi partisinden olanlar tarafından kurulmuştu. Bu kişileri hiç ifşa etmedi. 2011 yılının ortalarında kendisinin fikri hiç sorulmadan yerine geçecek bir isim üzerinde hazırlık yaptıklarından haberdar olmuştu. Geniş cephe içinde Muhika'dan haz duymayanlar görevini bırakacağı yönünde dedikodular çıkarıyor ve yerine Astori gibi birisinin başkan olmasının ne kadar da iyi olacağı şeklinde propaganda yapıyorlardı. Muhika'nın görevinden istifa edeceği tahmini bir tarih bile belirlememişlerdi. Muhika bir radyo programında devlet başkanının kendisi olduğunu ve Cumhuriyet Anayasası'nın gereği olarak da başkanlığının son gününe kadar görevinin başında durmaya devam edeceğini dosta düşmana ilan etti. Muhika'nın o günkü konuşması içeriğinden ve keskin tonundan dolayı dikkatimizi çekmişti. Bir sohbetimizin sonuna doğru merakımızı gidermesi için bu konuda kendisine sorularımız olmuştu ama o sessizliğini bozmamıştı. Defalarca sormuş olmamıza rağmen bu konuda fazla bir şey söylemedi. Hükümete zarar verecek şeyler yapıyorlar cümlesi ağzından alabildiğimiz az sayıdaki laftan biri olmuştu. Muhtemel bir komplodan bahsetmiş ve yineleyerek zarar verici diye nitelediği şeyler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermekten kaçınmıştı. En fazla yerine başkasını mı getirmek istiyorlar, ona benzer şeyler gibi bir diyaloğa girebilmiştik. Daha sonra bu konuya hiç dönmedi. Birkaç siyasi hayatının geleceği, sağlık durumu ya da hükümet süresinin sonuna kadar devam edememe ihtimali hakkında konuştuk. 2011 yılının kışında neler yaşandığını ise hiç derinlemesine anlatmadı. Yaşananlara cevabını başkanlığını daha da sağlamlaştırarak veriyordu. Sert bir kabuğa büründü ve yurt dışında kendini göstermeye başladı. Uruguay için tarihsel öneme sahip bir şöhrete kavuştu ve aynı zamanda ülke içinde risk teşkil eden faktörleri kontrol altında tutabilmesini sağlayacak adımlar attı. Mevkilerini göz önüne almadan görevden aldığı bakanlar ve üst düzey müdürler oldu. Polemik konusu olan yasalar çıkardı, Suriyeli mültecilere kucak açtı. ABD tarafından terörist olmakla suçlanan Guantanamo mahkumlarını kabul etti. Hatta Washington ile Havana arasında elçi görevi bile gördü. Tüm bunları başkanın kim olduğu konusunda şüpheye mahal bırakmamak için yaptı. Kuşkusuz, her zamanki gibi düzensiz, plansız bir ajandası vardı. Başka türlü olması düşünülemezdi. Uruguay içindeki muhalifleriyle de ittifak kurmayı amaçladı. Başkan otoritenin ne mutlak sahibi ne de tüm ipleri elinde tutan kişidir argümanıyla riskli bir denge kurarak arkasını güçlendirmek istiyordu. Telefonları benimle konuşurken bile fazla kullanmayın diye bizi uyardığı zamanlar olmuştu başkanlığının son döneminde. Ve hassas konuları konuşmak için bizi yüz yüze görüşmeye çağırıyordu. Beni kimlerin dinlediğini biliyorum ama sonuçta bir başkanım diye yakınıyordu. Muhika'nın olağan fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp muhalefetle yakınlaşması belki de bu güvensizlikten ve destek arayışından dolayı gerçekleşmişti. Devlet şirketlerinin yönetimlerinde muhalefetten isimlere görevler vermekle kalmayıp onların önerilerini de dinledi ve bunlardan bazılarını uygulamaya geçirdi. Muhalefete ekmek kadar ihtiyaç duyuyorum, onlara karşı son derece naziyim diye itiraflarda bulunmuştu ilk zamanlarda. Yerel tek tip araç plakası ve ülkenin iç kesimlerinde yeni bir devlet üniversitesinin kurulması gibi önemli yasalarda muhalefet partilerinin desteğini aldı. Aradığı oy desteğinden çok huzurdu. Silahlı kuvvetlere karşı da benzer bir tutum içindeydi. Askerlerin çoğunun ona oy vermediğinin hep farkındaydı. Her ne kadar iktidarı korumak için önemli olduklarını düşünse de onların görev yerlerinde bir değişikliğe gitmedi. Bunun yerine onları ikna yolunu denedi. Bu yüzden de onu silahlı kuvvetleri kendi rejiminin koruyucuları haline dönüştüren Hugo Chavez'le benzer bir politika gütmekle suçladılar. Abuk sabuk şeyler yazıyorlar hakkımda. Chavez'in Venezuela'da yaptığı gibi kendi adamlarımızı orduya yerleştiriyormuşuz. Keşke. Ordu içinde siyaset yapmak isterdim ama benim bir ordum yok. Silahlı kuvvetler içine sol görüşlü insanları yerleştiremiyoruz. Çünkü kimse orduda yer almak istemiyor. Mesele bu. NATO'ya olduğu gibi bana da saygı duyuyorlar. Biz Tupayız ve askerlerle yıllardır süren bir ilişkimiz var. Ve biz de onlara saygı duyuyoruz. Hep diyorum, Bir toplumun ve hükümetin askerlere de ihtiyacı vardır. Askerlere söylersiniz, onlar yapar. Kışın sokakta yatan insanları kaldırmaları için talimat verdim. Kalkınma Bakanlığı'ndakiler tereddütle yaklaşıyorlar, istemiyorlardı. Ama bir albay, başkanımızın talimatıysa nasıl yerine getirmeyiz, diyordu. Böylece askeri karargahları bu muhtaç insanlara açtım ve askerlerin onlarla ilgilenmesini istedim. İnsanlarla barışmaları, kaynaşmaları için de gerekli bu aynı zamanda. Bu yeni kuşağa evvelkilerin hesabını soramazsın. Devamlılık bu şekilde sağlanmaz. Bazı çetrefilli sorunlarda askerlere görev verdim ki ne kadar önemli olduklarını anlasınlar. Mesela yakıt krizi çıktığında askerlere dağıtım yapmaları için talimat verdim. Şili'de, Allende de bu şekilde yaptı ve onlarla yakınlaştı. Ülkeyi hiçbir zaman yakıtsız bırakmayacağım. 2013 yılında La Calle, Mujica'ya polise 1000 adet silah alma girişiminin endişe verici olduğunu söylemişti. Polis için çok aşırı bir güç bu, diyerek de uyarmıştı Mujica'yı. Mujica bunu ciddiye aldı ve bu silahların yarısının askerlere verilmesine karar verdi. Bu iç dengeleri sağlamak için, diye savunuyordu bu kararını. Bu planını da tam olarak gerçekleştiremeyecekti çünkü polise toplamda 150 kadar silah verildi. Ama silahlı kuvvetlere daha fazlasını vermeye karar vermişti. La Calle o günkü sohbette kendi başkanlığı sırasında haftalarca süren ve hükümetini zor durumda bırakan polis grevini hatırlatmıştı. Bu yüzden polis konusunda dikkatli olmalısın, diyordu. Mujica daha sonra polisler ve askerler arasında da duyulmasını istediği şu cevabı verdi. Senin hükümetin dönemindeki polis grevinin bir benzerini şimdi yapmak isterlerse bir gün bile beklemem, orduyu sokağa çıkartırım. Kendisiyle aynı değerleri paylaşan arkadaşı eski gerilla Bicho Bonomi'yi İçişleri Bakanı olarak görevlendirdi ve polisi onun sorumluluğuna verdi. Bu atamayı benim için çok değerli bir kişi ve bu işin üstesinden gelecektir diye gerekçelendiriyordu. Çünkü Mujica'ya göre polisle şaka olmaz ve Bonomi gibi delicesine çalışan ve kimsenin tesiri altında kalmayacak birisiyle temizliğe başlanabileceğini düşündü. Mujica iktidarının sonlarında Bonomi'nin bazı konuları hallettiğini fakat yine de yapılması gereken çok fazla şey olduğunu belirtiyordu. İstikrar sağlamak ve güven vermek için uyguladığı strateji neticesinde ne büyük kapitalist şirketlerle ne de televizyon gibi medya kuruluşlarıyla ters düştü. Latin Amerika'da Chavez, Evo Morales ya da Rafael Correa gibi diğer mevkidaşlarının izlediği yoldan gitmedi. Başkan olarak işe başladığı ilk günden, başkanlık kuşağını yeni başkana taktığı son güne kadar ülkenin başlıca 3 televizyon kanalını da varlığını korudu. Hiçbir önemli yabancı yatırımcı Mujica'nın başkan olması gibi bir gerekçeyle ülkeyi terk etmedi. Herkes ona güveniyordu. Diğer bölge ülkelerinde olduğu gibi yabancı şirketleri kamulaştırma yoluna girmedi ve onların devamlılığını sağlamak için sifilis taktiğini uyguladı. Anonim şirketlere de büyük yatırımcılara olduğu gibi sifilis yöntemini uyguluyorum. Sifilis kurbanını öldürmez çünkü öldürürse besleneceği yer kalmaz. Şimdi ben de bunlara el koysam ya da Uruguay'dan göndersem o zaman ortaya para koyan kimse kalmaz. Üstelik bu tür şeyleri onlardan daha iyi becerebileceğimizi kim söyleyebilir ki? Bakın Venezuela'da ne oldu? Her şeyi kamulaştırdılar ve şimdi daha kötü durumdalar. Yok, ben almayayım bundan. Mujica'nın Uruguay'daki 3 televizyon kanalıyla da aşk ve nefret arasında gidip gelen bir ilişkisi oldu. İktidarda olmasına daima olumsuz baktıklarını düşünmesine rağmen gazetecilerle kesintisiz bir ilişki içine girdi ve haberlerde daima kendine yer buldu. Röportaj tekliflerine nadiren hayır dedi. Televizyonun kitleler tarafından takip edildiğini bildiği için bundan yararlanmak istedi. Paralı kanallarla ilgili yasal düzenlemelerde ise hükümet içinde görüş ayrılıklarıyla karşılaştı. Bir darbe yapmasını, konuya müdahil olup paralı kanalları mevcut medya gruplarının elinden almasını istediler. Bunu yapmadı. İki yeni kanal daha açtı ve böylece rekabet ortamı oluşturmayı denedi. Bu konu hakkında çok düşünmüştü. Nihayetinde izlediği yolun en uygunu olduğunu sonucuna vardı. Eleştirilerin odağında olduğu bir dönemde, ne derlerse desinler, ben bir şey yapıyorsam bunun bir nedeni vardır. Ben hiçbir işe yaramayan bir başkan değilim, diyerek tüm samimiyetiyle kendini savundu. Basın yasasıyla çok büyük bir kargaşanın içine girdim. Sorun reklam pastası. Eğer çok bölersem daha sonra hepsi iflas eder. Sol, benden bu televizyon sahibi camiaları bitirmemi istiyor. Ama bunu nasıl yapabilirim ki? Ayrıca daha sonra yerlerine kim gelecek? Bunu çok ciddi düşünmeliyim. Bu televizyon kanalı sahiplerinin neler yaptığını biliyorum ama kapıyı yurt dışındaki kanallara da açamam. Buradakiler kötü de olsa sonuçta buralılar. Kapıyı açtığınız zaman yabancı medya devleri hemen başına üşüşür. Bir kanalı devraldık diyelim. Daha sonra Clarín'e ya da Globo'ya, Meksikalı Slim'e ya da her neyse başka birine satacaklar. Medyaya onların hakim olmasını istemiyorum. Buradaki kanallara rakip olarak iki yeni kanalımız var artık. Pek memnun kalmadılar bundan ama hükümet olma misyonu dost ve düşman edinmeyi de içeriyor. Mujica bu güçler dengesini yönetirken özellikle hükümetinden bazı isimleri görevden alma aşamasında adımlarını özenle attı. Haftalar hatta aylar öncesinden sorun üzerine yoğunlaşarak konuyu tüm detaylarıyla gözden geçirdi. Görevden alınmaların sayısı çok fazla olmadı ve her değişikliği de oldukça haklı gerekçelere dayandırmaya önem verdi. Bize kafaları koparmakta zorlanıyor, kendini suçlu hissediyor, iyi bir cerrah değil diyen 5 senelik iktidarı süresince onun yakınında çalışanlardan bir isimdi. Görevden aldığı bürokratların yarısından çoğu kendi tabanından gelmekteydi. Bunun dışındakilere fazla dokunmadı. Korku ya da endişe, nedeni ne olursa olsun bunu çok az yapmıştı. Bu tutumuna örnek teşkil edecek bir olayı 2011 Nisan ayında Anchorena'daki konutunda anlatmıştı. Bazı devlet hastanelerinde bir takım usulsüzlükler yapılıyordu. Çalışmadığı halde kartlarını basan memurlar, kendi arkadaşlarına iş ihaleleri ayarlayan sendikacılar gibi pek çok şey vardı ortada. Hiçbiri hakkında sağlam deliller yoktu ama Mujica'nın bilgi kaynakları güvenilirdi. Yine de Mujica ancak bir yıl kadar bekledikten sonra sorumluların görevlerine son vermeye başlamış ve konuyla ilgili problemler de neredeyse iktidarda olduğu sürenin yarısına kadar uzamıştı. Kendilerinden beklenen verimle çalışmayanları görevlerinden almakta yaşanan gecikmelere gerekçe olarak partisi geniş cepheyi ve iç dengeleri gösteriyordu. Bir teknik direktör gibi olmak gerek aslında. Kim işini iyi yapmıyorsa dışarıda kalmalı ve çıtını çıkarmamalı. Bu düşüncenin pratiğe dönüştüğü ise nadiren görülmüştü. Ama niyetini hiçbir zaman da gizlemedi. Çoğu yönetici başkanın kendilerini görevden almayı istediğini basın yoluyla öğrendi. Eğitim alanındaki iki önemli isim ve bazı bakanlar da bu şekilde haberdar oldular. Fevri ve biraz da kırıcı olabilen çıkışlarından vazgeçmedi. İşin içinde kim varsa onlarla toplantı yapıyor, bizzat kendisi bildirileri yazıyor, işten çıkarılma ya da tersi durumlarda açıklama yapmak için basını çağırıyordu. Kimsenin yeri garanti değildi. Büyük bir kağıt üretici firması olan Finlandiya şirketi UPM'e göre, gerekli iznin verilmesi konusunda Arjantin'de gergin günlerin yaşandığı bir sırada, her ne kadar Cristina Fernandez Kirchner'in hükümeti karşı çıkmış olsa da hükümet binasının 11. katındaki ofisinde kurmay ekibinin bir kısmını da çağırdığı bir toplantı düzenledi. Dışişleri Bakanı Luis Almagro ve yardımcısı Luis Porto, Başkanlık Sekreteri Homero Guerrero ve yardımcısı Diego Canepa ile Uruguay'ın Arjantin elçisi Guillermo Pomi hepsinin fikrini almak istiyordu. Arjantin'de 2 ay sonra yapılacak seçimleri beklemeden derhal Finlandiya şirketine gerekli lisansın verilmesi konusunda sadece Canepa'nın olumlu görüş belirttiği bir tur konuşmadan sonra Mujica, "Hepiniz kovuldunuz, sizi daha fazla görmek istemiyorum," diye bağırdı. Bazıları gülümsedi ve bunun üzerine başkan sesini yükselterek cümlesini yineledi. Heyettekiler aynı anda ayağa kalktılar ve katın diğer ucunda bulunan Canepa'nın ofisine gittiler. ''İstifa dilekçelerimizi yazmaya başlayalım o halde,'' dedi içlerinden biri. Hepsi bu fikre katıldı. Daha sonra aralarında bu ani kararın sebeplerini yorumladılar. ''Arjantin'e bir işaret bu,'' dedi birisi. ''Hükümetin son evresinde kabineyi değiştirmek istiyor,'' diye yorumladı bir diğeri. Aradan 40 dakika kadar geçmişti ki Mujica'nın sekreteri Maria Mina Capilli, ''Başkan sizleri bekliyor,'' diyerek yanlarına geldi. Tekrar Mujica'nın ofisine geçtiler. Başkan, önündeki kağıtları hemen hemen hiç gözünü kaldırmadan okumaktaydı. ''Lisans için gerekli izni verdim. Şimdi işlerinizin başına dönebilirsiniz,'' dedi gülümseyerek. Daha sonra UPM şirketiyle ilgili verdiği bu kararı, Buenos Aires Limanı'na yaptığı bir ziyaret sırasında bizzat kendisi Cristina Fernandez'e bildirdi. Yurt dışında tüm dikkatleri üzerinde toplamış olması, ülke içinde kendisini zayıflatmak isteyenlere karşı en güçlü silahıydı. Brezilya'da 2012 Haziran ayında gerçekleşen Rio artı 20 zirvesinden sonra Mujica değerini yitiren bu siyaset ortamında dünyanın farklı şeyler söyleyen siyasetçilere gereksinim duyduğunu fark etti ve bu boşluğu hızlıca doldurdu. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, ABD'nin gizli diplomatik belgelerini yayımlatmak istediği zaman 5 farklı basın organını seçmişti. İspanyol El País, Fransız Le Monde de Diplomatique, İngiliz The Guardian, ABD'den The New York Times ve Alman Der Spiegel. İyice düşündükten sonra dünya çapındaki prestijlerinden ve tirajlarından dolayı bu tercihleri yapmıştı. Doğru seçimdi. Gizli belgeler dünyanın dört bir yanına ulaşmıştı. WikiLeaks dışında bu beş basın kuruluşunun bir ortak yönü daha var. Hepsi de Muhika ile röportaj yapmış ve daha sonra dünyanın en fakir başkanı hakkında birer haber yayımlamışlardı. Muhika ile görüşenler arasında Assange'ın listesi dışında kalan ama aynı derecede hatta daha büyük prestij sahibi medya organları da vardı. İngiliz The Economist dergisi, Amerikan The Washington Post gazetesi, İtalya'dan Corriere della Sera ve La Repubblica ya da onun çiftlik evinde ilk ziyaret eden ve özel hayatını göstererek bunu dünyanın dört bir yanında yüz binlerce izleyiciye ulaştıran İngiliz BBC. Bunlara örnek verilebilir. BBC'yi Alman Deutsche Welle ve Amerikan CNN takip etti. Ayrıca Uruguay'a röportaj yapmaya gelen Çin, Kore, Arap, Rusya da Avustralya kanalları oldu. Böylelikle Uruguay ve başkanı giderek dünya çapında tanınmaya başladı. Amerikan Time dergisi ona 2013 yılının en etkili 100 kişisi arasında yer verdi ve aynı yıl The Economist dergisi de Uruguay'ı yılın ülkesi seçti. Muhika bu uluslararası vitrini kendi lehine kullanmayı bildi. Bir program uyguladı ve iktidarının son yıllarında her çarşamba sabahı yurt dışı röportajları kabul etti. Karakoyun dünyayı peşine takmıştı. Hemen her zaman gazetecileri kendi evinde ve köpeği Manuela'nın yanı başlarında bulunduğu bir ortamda ağırlıyor ve röportaj sonrası etrafı gezdiriyordu. Şöhretinin keyfini doya doya çıkarıyor gibisin. Ben uluslararası kamuoyunun gözünde çok tuhaf bir tipim. Bunun farkındayım. Bu durumu Uruguay'ın lehine kullanmaya ve buradan faydası dokunacak şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Farkındaysan tüm uluslararası zirvelerde en çok beklenen benim konuşmam oluyor. Gerçekten de diğerlerini dinlemeye pek hevesi yok insanların. İyi bir kitap okuduğunda macera, kitabı kapattığın zaman başlar. Çünkü senin de kendinden bir şeyler koyduğun bir bölüm oluyor. Seni düşündürüyor. Konuşmalar için de aynı şey geçerli. Eğer ne zaman bitecek bu konuşma diye içinden geçiriyorsan, bunun bir nedeni de aslında boş konuşuyor olmalarıdır. Zorlasan da olmaz. Sana kulak vermeleri için bunu hak etmelisin. Konuşmalarına biraz içerik kat. Bak nasıl sana önem verecekler ve seni dinleyecekler. Ama boş konuşursan insanlar seni dinlemez. Konuşacak bir şeyin yoksa konuşmamalısın. Ancak pot kırarsın. Konuşmak demişken sen her yerde konuşuyorsun. Yabancı gazetecilerle yaptığın röportajların sayısı yüzü bulmuştur, değil mi? Evet, haftada bir röportaj veriyorum ve hükümetin bu son aylarında hala 200 röportaj talebi var. İnanılmaz bir şey. Bu biraz da insanlara çekici gelecek şeyler sunma meselesi. Ben bunu hep yapabiliyorum. Kendimi gazetecilerin yerine koyunca anlıyorum ki ilgi çeken, haber olabilecek şeylerin peşinde oluyorsun. Ama bunu beceremeyen, konuşmalarına hiçbir içerik katmayan insanlar var. Sayfa sayfa yer alıyorsun tüm gazetelerde. Bu nasıl bir duygu? Ben bir deha falan değilim. Söylenenleri ciddiye alsaydım çekilmez birisi olurdum. Benim için dehanın %90'ı döktüğün terdir. Sana asıl bilgeliği büyük bir hevesle yaşamak ve düşündüğünü söylemek verir. Bunu yapan siyasetçi sayısı oldukça az. Bazen her düşündüğünü söylemek uygun olmayabilir ama inan ki çok olumlu sonuçlar veriyor. Muhika önce yaşadığı yerdeki koşullarla, giyim tarzıyla, iktidarı yönetme tarzıyla, felsefesi ve dünya meselelerindeki politik doğruculuğa uymayan fikirleriyle dikkat çekti. Bunların etkisi artık azalmaya başlayınca bu sefer dünyanın ilgisini başka şeylerle toplamaya çalıştı. Kürtaja cezanın kaldırılması, eşcinsel evliliğe izin verilmesi gibi sosyal reformlar ve özellikle marihuana'nın satışının devlet eliyle düzenlenmesi gibi yasalar. Marihuana konusunun dünya çapında yankı bulacağını tahmin etmiş olsa da bu kadarını beklemiyordu. Ama evet, sırası geldiği zaman sahneye çıkıp projektörlerin ışığı altında tüm gözleri üstünde toplayabiliyordu. Bir kez daha bu kamuoyu uzmanı olarak durumu fırsat bilip beklentileri karşılamıştı. Fransız AFP gibi yabancı ajanslar, Muhika'nın hayat tarzıyla ve marihuana konusunda olduğu gibi yaptığı reformlarla Uruguay'ı dünya haritasında görünür kılmayı başardığı yönünde yorumlar yapıyorlardı. İşin ilginç tarafı ise esrar kullanımıyla ilgili düzenlemenin başkanlığa geldiği ilk zamanlarda onu pek ilgilendiren bir mesele olmamasıydı. 2011 yılı Nisan ayında Anchorena'daki konutunda beraber yemek yediğimiz bir gün, kişisel kullanımla sınırlı olarak kenevir yetiştirilmesini savunanların talepleri karşısında konuyu pek ciddiye almamıştı. Ne kadar mühim bir tartışma. Şuna bakar mısın? 6 adet mi yoksa 8 adet mi yetiştirebilmeli? Dünyanın kurtuluşu buna bağlı işte, diye alaya almıştı. Esrar'ın Muhika'nın hayatındaki yeri ona çok uzak bir hikaye olmaktan öteye geçememiştir hiçbir zaman. Hiç denemedi. Uyuşturucu ticaretinin zirve yaptığı ve farklı uyuşturucuların çıktığı bir dönemde de büyümedi. Ama bu konuyla ilgili insanları dinlemek, bilgi almak istiyordu. Bu onun başlıca erdemlerinden biriydi, dinlemek. Zamanla Muhika'yı meselenin ehemmiyetine ve etki alanının büyüklüğüne ikna ettiler. Muhika bunu kabul etti ve artık bu bir Muhika reformu oldu. Ses getirecek işler yapmak Muhika'nın her zaman tercih ettiği bir taktik olmuştur. Eşcinsel evlilik ya da esrar konusu önceliklerimin merkezinde değildi. Öncelik zenginler ve yoksullar meselesi. Zencilerin veya eşcinsellerin içinden asıl büyük problemleri olanlar onların yoksul olanlarıdır. O da en diptekileri almak gerekir. Ama yine de gerçek veriler bunlar. Politikanın bir önemli yanı da zamanı doğru yorumlayabilmek ve ben bunu özellikle özgürlük temelinde yorumluyorum. Biz gerçek liberalleriz. Liberalizm ve anarşizm kardeş çocuklarıdır. Ve Uruguay tarihte nasıl öncü bir ülke olduysa yine öyle olsun istiyorum. Bundan dolayı tüm bu sosyal reformlara önem veriyorum. Eşcinsel evliliklerin serbestleşmesi ve kürtajın yasallaştırılması gibi girişimler hükümet desteğiyle başlatılan girişimlerdir. Muhika'nın siyasi tabanı da bu girişimlere destek vermişti. Ama marihuana konusunda durum biraz farklıydı. Bu konuda görüşmeleri hızlandırarak ilk somut adımı bizzat Muhika atmıştı. Bu çerçevede Muhika'yı yönlendiren baş aktör NATO Fernandez Huidobro'ydu. Uyuşturucu kaçakçılığına karşı olumsuz sonuçlar veren politikaları değiştirmenin önemi konusunda Muhika'yı ikna etti. 2012 yılının ortalarında bu alanda suç oranının artışta olduğu bir dönemde alındı karar. Bir pizzacı çalışanının reşit olmayan bir kişi tarafından büyük bir soğukkanlılıkla öldürülmesi ve güvenlik kameralarına yansıyan bu vahim olayın sonrasında tüm televizyonlarda gösterilmesi bu kararın alınmasını tetiklemişti. Uruguaylılar öfkeliydi. Bununla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyordu. Bu şekilde marihuana üretimi ve satışını düzenleyen yasa diğer önleyici tedbirleri içerenlerle birlikte çıkartıldı. Toplamda 6 yasa değişikliği yapıldı. Ama tüm dünyada duyulan ve herkesin hatırladığı kenevir üretimiyle ilgili olan düzenleme oldu. Marihuana ile ilgili çıkarttığımız yasanın dünya çapında yankıları oldu. Sonuç alabilecek miyiz bilmiyorum ama şimdiye kadar uyuşturucu trafiğiyle başka türlü başa çıkamadı. Farklı telden çalacağız çünkü mevcut sistem işe yaramıyor. Kimseyi kandırmayalım. Bu bir ekonomik mesele aynı zamanda. Uyuşturucu tacirleri toplum yapısını dejenere etti, suç kültürünü artırdı. Ben Punta Serras'taki mahkumdan adi suçlularla beraber oldum. Eskiden suçluların bile belli bir değerleri vardı. Uyuşturucunun en kötü yanı ticaretidir. 50 bin bağımlıya katlanırım ama sorun bunun ticaretini yapanlarda. Toplumda yıkıma neden oluyorlar. Uyuşturucu tacirleri daha çok baskı ve zorbalıkla varlıklarını sürdürüyor ve para kazanıyorlar. Mücadele etmemiz gereken asıl nokta budur. Muhika bu konuda kendine dayanak noktası olarak serbest piyasanın ve liberal ekonominin başlıca savunucularından Milton Friedman'ı almıştır. Friedman aynı zamanda Muhika'nın silah kullanmaya varana dek karşısında mücadele ettiği sistemin bir temsilcisi ve askeri darbecilere ekonomik alanda ilham kaynağı olmuş bir isimdir. Aynı zamanda Friedman 80'lerin başında uyuşturucuyu serbest bırakmanın faydalarını en iyi açıklayan kişi olmuştu. Uyuşturucu pazarını ellerinden almak gerek, diyordu Friedman. Uyuşturucu tacirlerini ancak bu şekilde bitirebilirsin. Friedman işin özünü gördü. Kaderin böyle cilveleri var işte. Uyuşturucu sorununun ekonomik bir mesele olduğunu ilk o gördü. Çok riskli bir iş olduğundan uyuşturucu trafiğinin her bir adımında korkunç paralar dönüyor. Ekonominin en temel prensipleri orada. Ne kadar fazla risk, o kadar fazla para. Bu büyük miktardaki kazançlar daha sonra rüşvet ve yolsuzluklara neden oldu. Pek çok ülkede hakim, savcı, general ve seçilmiş başkanlara varana dek yetkilileri satın aldılar. Bir avukata gereksinim duymuyor, işlerini kurşunla hallediyorlar. Ayrıca onların dünyasına bir girdin mi, daha sonra çıkman çok zor oluyor. Mafyanın suskunluk yasası Omerta devreye giriyor. Uyuşturucudan çok uyuşturucu pazarı zarar veriyor. Dünyanın dört bir yanındaki hapishaneler uyuşturucu tacirleriyle dolu. Uruguay'da ise her 3 mahkumdan birisi uyuşturucu bağlantılı. Suç ve vahşetle mücadele etmek için ilk hedefimiz uyuşturucu trafiğini kesmek olmalıdır. Parlamento yürütmenin hazırladığı yasa tasarısı üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirdiyse de MUHICA sonuçlarından çok memnun kalmadı. Oyladıkları çok hayalci bir şey yorumunda bulunmuştu MUHICA, meclisin marihuana ile ilgili yasayı oyladığı günün sabahında. Daha ciddi bir düzenleme yapmak gerekir. Dolayısıyla MUHICA daha kısıtlayıcı bir düzenleme hazırlattı. Bu konuda attığı adımdan çok da tatmin olmuşa benzemiyordu. "Bu bir deneyip görme meselesidir," diyordu her seferinde. Defalarca konu üzerinde muhakeme ediyor, sorunun taşıdığı önemi açıkça gösterebilmek için marihuana ekimi ve gözetimi işinde askerleri kullanma ihtimalini bile değerlendirmeye alıyordu. Bunu yapmadı ama hiç yılmadan da bu yasanın kusursuz olmadığı uyarısında bulunuyordu. Dünyada birçok ülke Uruguay'da olup bitenlerle ilgilenmeye başladı. MUHICA, gazetecileri olduğu kadar farklı ülkelerin yöneticilerini de ağırlıyordu. İktidarının sonlarına doğru MUHICA, dünyanın Uruguay'ın marihuana konusunda izlediği politikaya doğru yöneldiğini söyledi. Yarım asırdan kısa bir zaman içinde dünya üzerinde uyuşturucu kullanımının yasallaşacağı bir toplumun var olacağı tahmininde bulundu. Bunu tarihin akışıyla birlikte göreceğiz. MUHICA'nın tahmini doğru çıkarsa bu kara koyunun yeni bir madalyası olmuş olacak. MUHICA uluslararası şöhretini kıta içindeki anlaşmazlıklarda aracı olmak için de kullanmak istedi. Bölge liderliğini üstlenmek için azimle çalıştı. Bunun somut bir örneğini 2013 Temmuz ayında Küba'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında gösterdi. Bunun öncesinde Vatikan'a yaptığı ziyarette Kolombiya'ya da barışın sağlanması için Papa'nın destek vermesini isteyerek arabuluculu bir lider rolü üstlenmeye başlamıştı. Mamafi Havana'da Kolombiya devrimci silahlı güçleri temsilcileriyle gizli bir toplantı yaptı. FARC temsilcileri o dönemde Juan Manuel Santos başkanlığındaki Kolombiya hükümetiyle ateşkes görüşmeleri yürütmekteydi. Biz olaydan habersiz MUHICA'nın Küba ziyaretinde kaldığı binanın kapısında beklediğimiz sırada gerilla liderlerinin geldiğini gördük. Çok şanslıydık. İnanılmaz bir tesadüftü. MUHICA'nın basın temsilcisi Joaquin Constanco, MUHICA'nın toplantının yayımlanmasını istemediğini söyledi. Ama artık çok geçti. Daha sonra Montevideo'ya döndüğümüzde MUHICA bizi çiftlik evine çağırdı. Eğer gördüyseniz yayımlayın, tamam, ama aynı zamanda size benim haber vermediğim de bilinsin, demişti. Santos'la olan görüşmeleri bir süre daha sürdürmesi gerektiği için konunun duyulmasını istememişti. Aylar sonra Santos, MUHICA ile New York'ta bir araya geldiğinde kendisine yaptıkları için teşekkürlerini sundu. MUHICA daha sonra Havana'da tekrar gerilla liderleriyle ve haftalar sonra da Brezilya'daki bir zirvede Santos'la bir araya geldi. Gerilla liderlerini kendileri için en uygun çözümün barıştan geçtiğine ikna etmeye çalıştı. "Ben silahlara zamanında veda ettiğim için şu anda buradayım," diyordu. Havana'da Kolombiya hükümetiyle görüşmeler yapan FARC gerillalarıyla Uruguay'ın Havana elçisi de birkaç gizli toplantı gerçekleştirmişti. Bu sorundaki arabulucu rolüyle MUHICA bir bölge lideri olarak konumlandı. "Tipik bir Tupo hamlesi," diye yorumlamıştı bu durumu MUHICA'nın 60'lı yıllardaki bir silah arkadaşı. Bunu daha sonra uluslararası çaptaki diğer hamleleri ve ABD ile önemli bir yakınlaşma izledi. Aylar sonra bu kez Venezuela'da Nicolas Maduro hükümetiyle ve muhalefet arasında en gerilimli günler yaşanıyorken MUHICA arabulucu olmayı teklif etti ama bu teklifi kabul görmedi. Maduro bunu kabul ettiği takdirde bunun muhalefeti meşrulaştıracağını düşünüyor ve MUHICA'nın ise tarafsız olması yerine kendi tarafında olmasını yeğliyordu. Maduro, Venezuela hükümetinin arabuluculuğu kabul etmememe sebeplerini açıklamak üzere Dışişleri Bakanı Elias Hawa'yı Montevideo'ya göndermişti. MUHICA'nın en iddialı girişimi ise Küba'yı ABD ile yakınlaştırmak yönünde olmuştu. 50 seneden fazladır devam eden anlaşmazlıklardan sonra artık bunun mümkün olabileceğini düşünüyordu. Böyle bir fırsatın olabileceğini ya o görmüştü ya da onun farkına varmasını sağladılar. 2013 yılında Fidel Castro'yu ziyaretinde ikili bu ihtimali değerlendirdi ve MUHICA Castro kardeşlerin uzlaşmaya açık olduğunu fark etti. Bu Karayip Adası'nın komünist rejimini zayıflatmıştı ve gittikçe inzivaya çekiliyordu. Dış dünyayla bir yakınlaşma sağlamak mümkün olan bir çıkış yoluydu. Tam zamanı diye düşündü MUHICA ve Barack Obama ile görüşmek üzere Washington'a bir seyahat tertip etmek için işe koyuldu. Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te Latin Amerikalı eski bir gerilla. Bu önemli sorunu çözebilme fırsatı açısından bakılınca aracı olmak için gayet uygun görünüyordu. Ayrıca Obama daha önceden Mujica'yı bölgenin önemli bir lideri olarak gördüğünü açıklamıştı. Mujica, Obama'yı 2014 yılı Mayıs ayında ziyaret etmeden birkaç ay önce ABD'nin talebiyle terör örgütü mensubu olmakla suçlanan mahkumların bulunduğu ve Küba topraklarında yer alan Guantanamo hapishanesinden 6 mahkumu Uruguay'a almaya karar vermişti. Guantanamo, George W. Bush tarafından açılmıştı ve Obama bu askeri üssü ve cezaevini kapatmak istiyordu. Mujica, üssü incelemeleri için güvendiği birkaç kişiyi gönderdikten sonra ABD'nin teklifini kabul etti. Teklifi kabul edeceğini ilk andan itibaren karar vermesine rağmen ABD'ye cevabını 1-2 hafta sonra bildirmişti. Kararını insancıl nedenlere bağlıyordu ve aynı zamanda kendi hapishane geçmişini de hatırlamıştı. Çok isteyerek verdiği bir karar olmuştu bu. Obama Guantanamo meselesinde çaresiz kalmıştı ve bu konuda yardımı hak ediyordu. 14 senesini haksız yere zindanda geçirmiş birisinin bu konuda anlayışlı olmaması alçakça bir tutum olurdu. Bush bu sözde teröristleri kendilerine teslim edenlere binlerce dolar ödemeyi teklif ediyordu. Pakistan'da ve çevre ülkelerde babasını bile ihbar edenler oldu ve hepsi Guantanamo'nun yolunu tuttu. Bu insanları oradan kurtarmak gerekir. Bu konuda sadece Raul Castro'ya danıştım ve bana yapmamı söyledi. Bunu karşılığında hiçbir şey beklemeden kabul edeceğim ama biraz da Kübalıları hatırlamasını ve onlara karşı politikasını yumuşatmasının iyi olacağını mesajını ileteceğim. Guantanamo ile ilgili haberi gece yarısına doğru ikinci şarap şişesini bitirmeden önce aldık Mujica'dan. Bomba gibi bir haber olmuştu bizim için. Heyecandan şarabın verdiği baş dönmesinden eser kalmamıştı. Ama konuyla ilgili ağzından başka bir laf almak çok zordu. 2-3 defa ısrar ettik ama sonuçsuz kaldı. Sessizliğini korudu. Konuyu değiştirdi ve kadehini doldurdu. Biz yeniden konuya dönmek istediysek de ağzından tek bir sözcük bile alamadık. Araştırın. Gazeteci olarak bu sizin işiniz değil mi? Evet, ama kesinleşti mi Guantanamo konusu? Onu da siz öğrenin. Kesinleşmek üzere. İki hükümette de konuyla ilgilenenler var. Peki Küba meselesi? O artık tarih kitaplarında yer alacak. Guantanamo mahkumları ile ilgili haberi netleştirdikten birkaç gün sonra yayımladık. Küba meselesinde ise Obama'nın Raul Castro ile görüşmeye hazır olduğunu söylediğini ve Mujica'nın da bunu Küba liderine ilettiğini öğrendik. Obama Beyaz Saray'daki Oval Ofisi'nde Mujica'ya arkadaşınıza çözüm için uygun zamanda olduğumuzu söyleyin demişti. Ve Mujica haftalar sonra Bolivya, Santa Cruz'da bir zirvede karşılaştığı Castro'ya bu mesajı bizzat iletti. 17 Aralık 2014'te Obama ve Castro iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılacağı kamuoyunu açıkladılar. Bu meselede Mujica'nın rolünün tam olarak ne olduğu üzerine çok az şey bilinmekle beraber Mujica her iki ülke liderinin de teşekkürlerini aldı ve barış ortamına olan desteğinin haklı gururunu yaşadı. Mujica'nın bu uluslararası arabulucu rolünü üstlenmesinin nedenini Nobel Barış Ödülünü hedeflemesi olarak yorumlayanlar da oldu. Yapılan her şeyin çıkar amaçlı olduğu ve sanki yapılması gerektiğine vicdanen inanarak yapılamayacağı gibi bir düşünceye kapılıyorlar. Her şeyi prefabrik kazanım gibi yorumluyorlar. Barış ilkelerinin her zaman yarar getirdiğini, barışı sağlamak için görüşmek gerektiğini, tansiyonu düşürmenin ve özellikle güçlü devletlerle kalıcı diyaloglar sağlanmasının önemli olduğunu hiç anlamıyorlar. Bu pragmatizm değil. Sadece taktiksel olarak daha yumuşak bir yol izleyerek ve daha fazla yalnız kalmadan güç kazanıp stratejiyi oturtmaktır. İlki 2013 ve ikincisi 2014 senelerinde olmak üzere iki defa Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. İlkinde onu Mihail Gorbaçov aday göstermişti ve katılımın büyük olduğu ikincisinde farklı ülkelerden politikacılar ve akademisyenlerin adayı Mujica olmuştu. Uluslararası düzeyde en yoğun iki senesi olmuştu. İlk başlarda ödülü kazanma olasılığını pek ciddiye almadı. Ona imkansız bir şey gibi görünmüştü. Buna rağmen 2013 yılında hoş bir sürprizle 10 finalist arasında yer almıştı. İkinci senede ise ödülü kazanacağına yönelik yorumlarda bulunanların sayısı oldukça fazlaydı. Hatta İngiliz BBC, ödülün açıklanmasına 4 ay kala Nobel Barış Ödülü Mujica'ya mı gidecek başlıklı bir makale yayımlamıştı. Oslo'daki Nobel jürisinin ödülün sahibini açıklamasına haftalar kala Mujica kazanan isim olduğu takdirde Nobel Barış Ödülünü reddetmeyi düşündüğünü kamuoyuna açıkladı. Daha önce sadece Fransız filozof Jean-Paul Sartre'la eski Vietnam Başbakanı Le Duc Tho ödülü almayı reddetmişlerdi. Mujica bunun farkındaydı ve bir üçüncü olmak istiyordu. Dünya barışa adanan ödüllerin verilebileceği bir yer değil, argümanıyla bunu savunuyordu. Muhalifleri Mujica'nın ödülü zaten kazanamayacağını anladığından bu sözleri söylediğini iddia etmekteydiler. Mujica taraftarları ise açıklamalarından dolayı ödülün verilmediğini düşünüyorlardı. Bu tartışmalardan geriye kalan şey ise kuşkuydu. Mujica'nın en iyi taktiklerinin vazgeçilmez bir ögesi. 9. ayrımın sonu, sayfa 177.